Ayrım 22.
Kendisi öyle sanıyordu ama kaderin tükenebileceğini, herhangi bir şeyin dibine varılabileceğini hayal etmek bir hatadır. Yazık. Nedir bu böyle karmakarışık itilen kaderler? Nereye gidiyorlar? Neden böyledirler? Bunun karşılığını bilen bütün gölgeleri görür. Tektir o. Adı Tanrı'dır. 12. Bay Bamatobua'nın avareliği. Bütün küçük şehirlerde, özellikle Montreuil-sur-Mer'de de vardı. Benzerlerinin Paris'te yılda 200 bin frank yuttukları gibi taşrada da 1500 liralık geliri kemiren bir gençler sınıfı vardır. Tarafsızların teşkil ettiği büyük cinse mensup yaratıklardır bunlar. İyi diş, asalak, değersiz kimseler. Biraz toprakları, biraz aptallıkları, biraz akılları bulunan, bir salona yakışmayacak derecede kaba olan, meyhanede kendini nüktedan sanan kimseler. Tarlalarım, ormanlarım, köylülerim derler. Zevk sahibi olduklarını ispat etmek için tiyatro aktrislerini ıslıklarlar, savaş adamı olduklarını göstermek için karargahın subaylarıyla kavga ederler. Avlanırlar, tütün içerler, içki içerler, tütün kokarlar, bilardo oynarlar, arabadan inen yolculara bakarlar. Ömürleri kahvede geçer, handa yemek yerler, masanın altında kemikleri yiyen bir köpekleri, masanın üzerine yemek tabaklarını koyan bir sevgilileri vardır. Meteliği hesaplarlar, modayı aşırıya vardırırlar, trajedilere bayılırlar, kadınları hor görürler. Eski çizmelerini yıpratırlar, Londra'yı Paris yoluyla, Paris'i Pont-à-Mousson yoluyla taklit ederler. Sersemleşmişler, yaşlanmışlardır, çalışmazlar, bir işe yaramazlar, pek de zararları olmaz. Bay Felix Tholomyès, taşradan hiç ayrılmadığından, Paris'i de hiç görmediğinden bu adamlardan biri olmalıdır. Daha zengin olsalardı onlar için herkes zarif insanlar derdi. Daha fakir olsalardı avare tembel insanlar denirdi. Sözün doğrusu bunlar işsiz güçsüz insanlardır. Bunların arasında can sıkanlar vardır, canı sıkılanlar vardır, hayal peşinde uçanlar vardır. Aralarında bir iki de acayip kişi vardır. Bu devirlerde zarif adam şöyle meydana gelirdi. Büyük bir yaka, geniş bir boyun bağı, saat köstek, değişik renkte üst üste üç yelek, mavisiyle kırmızısı içinde, zeytin yeşili, kısa etekli, morina kuyruklu, omuzlara kadar çıkan, birbirine pek yakın iki sıra gümüş düğmeli bir elbise, iki dikiş tek sayıda, birden on bire kadar bu hududu aşmamak şartıyla, fitilli açık zeytin yeşili bir pantolon. Bunlara topuklarında küçük demirleri olan çizme ayakkabılar, dar kenarlı silindir şapka, yumak halinde saçlar, kocaman bir baston, Poitiers cinaslarıyla süslenen bir konuşmayı da eklemek gerek. Hepsinin üstüne mahmuzlar, bıyıklar. O çağlarda bıyık demek burjuva, mahmuzlar da yaya dolaşan demekti. Taşralı şık erkeğin mahmuzları daha uzun, bıyıkları daha korkunçtu. O tarihte Güney Amerika Cumhuriyetleri İspanya Kralı ile çarpışıyordu Bolivar Morillo'ya karşı. Küçük kenarlı şapkalar kralcıydı, adları Morillo'ydu. Liberaller geniş kenarlı şapka giyerlerdi, bu şapkaların adı da Bolivar'dı. Bundan önceki sayfalarda anlattıklarımızdan 8-10 ay sonra, 1823 Ocak ayının ilk günlerine doğru kar yağdığı bir akşam, bu şık beylerden, bu işsizlerden biri, doğru düşünenlerden biri, başında bir Morillo vardı. Soğuk havalarda modaya uygun kostümü tamamlayan geniş paltolardan birine sıcak sarınmış bir kadını, dekolte bir balo elbisesi giymiş, başında çiçekler, subaylar kahvesinin camekanı önünde dolaşıp duran bir hatuncağızı rahatsız edip duruyordu. Bu şık bey yaprak cigarası içiyordu çünkü o da modaydı. Kadının her önünden geçişinde yaprak cigarasının dumanını yüzüne üflüyor, buna nükteli, neşeli sandığı bir iki söz de ekliyordu. Ne kadar çirkinsin, bir yerlere saklansana sen. Dişlerim bile yok falan filan. Bu beyin adı Bamata Buay'dı. Kar içinde gidip gelen süslü bir hayalete benzeyen kadın ona hiç karşılık vermiyordu. Ona bakmıyordu bile. Sessizce tasalı bir düzenle gezinip duruyordu. Böylece 5 dakikada bir mahkum edilen bir askerin falakaya gitmesi gibi o da bu dokunaklı alayların içine giriyordu. Bu ilgisizlik avarenin gücüne gitmiş olacak ki kızın arkasını döndüğü bir andan yararlanarak sessiz sessiz arkasından yaklaştı, gülmesini zorla tutarak eğildi, kaldırımdan bir avuç kar aldı, sonra birdenbire elini kızın sırtından çıplak omuzlarının arasından içeri daldırdı. Kız bir çığlık attı, döndü, bir pars gibi fırladı, adamın üzerine saldırdı, tırnaklarını yüzüne geçirdi, en ağır, en korkunç sözleri de ekledi. İçkiden bozulan çatlak bir sesle kusulan bu küfürler, gerçekten de önden 2 dişi eksik olan iğrenç bir ağızdan dökülüyordu. Fantindi bu. Bu gürültü üzerine bir yığın subay kahveden dışarı fırladı, geçenler toplandılar. Gülen, yuhalayan, alkışlayan büyük bir kalabalık meydana geldi 2 kişinin teşkil ettiği bu girdabın çevresinde. Kadınla erkeği ayırt etmek pek güçtü. Adam çırpınıyordu, şapkası yere düşmüştü. Kadın başının süsü karışmış, ayaklarıyla, yumruklarıyla vuruyor, öfkeyle bağırıyordu. Dişsiz, saçsız, öfkeden mosmor, korkunçtu. Birdenbire uzun boylu bir adam kalabalığın ortasından hızla fırladı, kadının çamur içindeki saten korsajını yakaladı, arkamdan gel dedi. Kadın başını kaldırdı, öfkeli sesi birden söndü. Gözleri cam gibiydi. Yüzü mosmorken sararmıştı, dehşetle titriyordu. Javert'i tanımıştı. Şık Bey bu olayı fırsat bilip kaçmıştı. 13. Polisteki bir takım soruların karşılığı. Javert seyircileri ayırdı, halkayı dağıttı, zavallı sefil kadını peşinden sürükleyerek meydanın ucundaki karakola doğru iri adımlarla yürümeye başladı. Kadın hiç karşı koymadan sürüklenip gidiyordu. Ne biri ne öteki bir kelime söylemiyorlardı. Neşenin zirvesine ulaşan seyirci kalabalığı kaba şakalar yaparak onların arkasından geliyordu. Muazzam sefalet hayasızlıklar vesilesiydi. Karakol sobayla ısıtılan alçak tavanlı bir yapıydı. Sokağa açılan camlı parmaklıklı bir kapısı vardı. İçinde bir tek nöbetçi bulunuyordu. Oraya gelince Javert kapıyı açtı, Fantin'le birlikte içeri girdi, arkasından kapıyı kapattı. Meraklılar hayal kırıklığına uğradılar. Bir şeyler görebilmek için ayaklarının ucuna kalktılar, karakolun bulanık camları önünde boyunlarını uzattılar, görmeye çalıştılar. Merak bir oburluktur, görmek oburca yemektir. Fantin içeri girer girmez bir köşeye yığıldı. Kımıldamadan sessiz duruyordu. Korkan bir köpek gibi büzülmüştü. Karakol çavuşu yanan bir mumu masanın üzerine getirdi. Javert oturdu, cebinden bir pullu kağıt çıkararak yazmaya koyuldu. Bu sınıf kadınları kanunlar olduğu gibi polisin insafına bırakmıştır. Kanun onlara ne isterse yapar. Canı istediği gibi cezalandırır, o zavallıların dediği gibi sanatlarını, özgürlüklerini keyfince ellerinden alır. Javert duygusuzdu, ciddi yüzünde hiçbir heyecan görünmüyordu. Halbuki zihni ciddi, derin bir şekilde meşguldü. Hiçbir kontrol altında olmadan sert bir vicdanın bütün dikkatiyle o korkunç istediği gibi davranma yetkisini kullandığı anlardan biriydi bu. O sırada biliyordu ki polis memuru iskemlesi bir mahkemeydi, yargılıyordu. Yargılıyor, mahkum da ediyordu. Yaptığı bu büyük işin çevresine kafasında bulunabilen bütün düşünceleri çağırırdı. Bu kızın durumunu inceledikçe daha çok isyan ettiğini seziyordu. Bir suç işlenirken görmüştü, bu bir gerçekti. Şurada sokakta bir mal sahibi seçmenin temsil ettiği topluma her şeyin dışındaki bir yaratığın hakaret ettiğini, saldırdığını görmüştü. bir fahişe, bir burjuvaya taarruz etmişti. O bunu görmüştü, kendisi Javert. Sessizce yazdı. Bitirince imzaladı, kağıdı katladı, karakol çavuşuna verirken, yanına üç adam al, bu kızı hapishaneye götür dedi. Sonra Fantine dönerek, 6 ay yatacaksın dedi. Bahtsız kadın titredi. 6 ay, 6 ay hapis diye bağırdı. 6 ay günde 7 metelik kazançla. Ama Cosette ne olacak? Kızım, benim kızım. Thénardier'lere daha 100 franktan çok borcum var komiser bey, onu biliyor muydunuz? Bütün bu adamların çamurlu çizmeleriyle ıslanan taşların üzerinde, ayağa kalkmadan, ellerini kavuşturarak, dizleriyle iri adımlar atarak süründü. Bay Javert dedi, sizden merhamet diliyorum. Emin olun suçum yoktu. Başını görebilmiş olsaydınız anlayacaktınız. Tanrı üzerine yemin ederim ki hiç suçum yoktu. Hiç tanımadığım o sayın bay sırtımdan içeri kar attı. Kimseye zarar vermeden sakin sakin geçerken sırtınıza kar sokmaya hakları var mı? Bu beni heyecanlandırdı. Ben bir parça rahatsızım, görüyorsunuz ya. Sonra da epey zamandır ileri geri konuşuyordu. Sen çirkinsin, senin dişlerin yok. Dişlerimin olmadığını ben de biliyorum. Ben hiçbir şey yapmıyordum. Kendi kendine eğleniyor diyordum. Ona karşı dürüst davrandım, bir laf söylemedim. İşte tam o sırada içime kar attı. Bay Javert, benim iyi kalpli komiserim. Orada bunu gören, anlattıklarımın gerçek olduğunu söyleyebilecek bir kimse yok mu? Öfkelenmekle hata ettim, bilirsiniz. İnsan ilk anda kendini tutamaz, birdenbire öfkeye kapılır insan. Sonra hiç beklemediğiniz bir anda sırtınıza soğuk bir şey koyuyorlar. O bayın şapkasını harap etmekle hata ettim. Niçin çekilip gitti? Özür dilerdim ondan. Vallahi ondan af dilemekten geri kalmazdım, ne olacak? Bugün için, bu seferlik bağışlayın beni Bay Javert. Bakın siz bunu bilmezsiniz. Hapishanelerde 7 metelik kazanılır. Hükümetin kabahati değil ama 7 metelik kazanılıyor. Düşünün ki 100 frank ödemem gerek, yoksa kızımı sokağa atacaklar. Ey ulu tanrım, onu yanıma alamam ki. Yaptığım öylesine kötü bir şey ki. Ey benim Cosette'im, ey benim yavrum, Meryem Ana'nın meleği evladım, hali nice olur zavallıcık. Bakın size anlatayım. Bunlar Thénardier'ler, hancılar, köylüler, akılları yok. Onlara para gerek. Beni hapse atmayın. Anlıyorsunuz ya, kışın ortasında ne halim varsa gör diye. Bir küçük kızı da sokak ortasına atmak olacak bu. Acıyın zavallıcığa, benim iyi kalpli Bay Javert'im. Daha büyük olsaydı hayatını kazanırdı ama bu yaşta yapamaz ki. Aslında ben kötü bir kadın değilim. Beni bu hale getiren alçaklık, oburluk değildir. İçki içtim sefaletten. Hiç sevmem ama avutuyor, unutturuyor. Daha mutlu olduğum zamanlarda dolaplarıma bakmak yeterdi. Düzensiz hayatı olan bir kadın olmadığım hemen anlaşılırdı. Çamaşırlarım, elbiselerim vardı, hem de pek çok. Bana acıyın Bay Javert. Böylece konuşuyordu. İkiye bükülmüş, hıçkırıklarla sarsılarak, gözyaşlarıyla körleşmiş, göğsü çıplak, ellerini uyuşturarak, kuru, kısa bir öksürükle öksürerek, can çekişen bir sesle, gayet yavaşça, kesik kesik konuşuyordu. Büyük üzgünlük, sefillerin çehresini değiştiren kutsal, korkunç bir ışıktır. İşte bu sırada Fantine de yeniden güzelleşmişti. Zaman zaman duruyordu. Hafiye'nin redingotunun eteğini sevgiyle öpüyordu. Kayadan bir kalbi bile yumuşatabilirdi ama tahta bir kalbi kimse yumuşatamaz. Javert, hadi bakalım dedi, seni dinledim, her şeyi anlattın mı? Yürü şimdi, 6 ay hapis var sana. Tanrı kendi gelse senin için artık hiçbir şey yapamaz. Fantine bu Tanrı kendi gelse senin için artık bir şey yapamaz sözünü işitince kararın kesin olduğunu anladı. Mırıldanarak dizlerinin üzerine yığıldı. Acıyın bana. Javert sırtını döndü. Askerler kadını kollarından yakaladılar. Birkaç dakikadan beri kimse farkına varmadan bir adam içeri girmişti. Kapıyı kapamış, dayanmıştı. Fantine'in umutsuz yalvarışlarını duymuştu. Askerlerin yerinden kalkmak istemeyen bahtsız kadına tam ellerini attıkları anda bir adım ilerledi, gölgeden çıktı. "Bir dakika lütfen," dedi. Javert gözlerini kaldırdı, Bay Madeleine'i tanıdı. Şapkasını çıkardı, garip bir beceriksizlikle, "Affedersiniz Sayın Başkan," dedi. Bu Sayın Başkan sözü Fantine'in üzerinde garip bir etki yarattı. Yerden fırlayan bir hayalet gibi bütün vücuduyla birdenbire ayağa fırladı, iki koluyla askerleri itti, dosdoğru Bay Madeleine'in üzerine yürüdü. Askerler kendisini yeniden yakalayıncaya kadar gözünü kırpmadan ona baktı, çılgınca bağırdı. "Ya, demek Sayın Başkan sensin ha?" Sonra kahkahayla güldü, onun yüzüne tükürdü. Bay Madeleine yüzünü sildi. "Bu kadını serbest bırakın Komiser Javert," dedi. Javert çıldıracak gibi oldu. O sırada üst üste birbirine karışmış gibi hayatının en şiddetli heyecanlarını duyuyordu. Bir sokak kızının bir belediye başkanının yüzüne tükürdüğünü görmek. Bu öyle dehşet verici bir şeydi ki en korkunç tahminlerinde bile böyle bir şeyin mümkün olacağına inanmak mukaddesata saygısızlık gibi görünürdü. Öte yandan düşüncesinin derinliklerinde belirsiz bir şekilde bu kadının ne olduğuyla bu belediye başkanının ne idiği arasında iğrenç bir yakınlaştırma yapıyor, bu olağanüstü saldırıda pek olağan bir durum olduğunu dehşetle fark ediyordu. Ama bu belediye başkanının idari hakimin sakin sakin yüzünü silip de bu kadını serbest bırakın dediğini duyunca şaşkınlıktan donup kaldı. Düşünemiyor, konuşamıyordu. Bütün şaşkınlık sınırlarının ötesine geçmişti. Dili tutulmuş gibi kaldı. Bu sözler Fantine de daha az dokunmamıştı. Çıplak kolunu havaya kaldırdı, sendeliye sendeliye sobanın mandalına yapıştı. Bu arada çevresine bakmıyordu. Alçak sesle kendi kendine konuşuyormuş gibi söylenmeye başladı. "Serbest mi? Beni bırakıyorlar mı? 6 ay hapis yatmayacak mıyım? Kim söyledi bunu? İmkan yok, böyle bir şeyi kimse söylememiştir. Yanlış duydum mutlaka. Şu canavar başkan değildi bunu söyleyen besbelli. Benim iyi kalpli Bay Javert'im, beni serbest bırakmalarını siz mi söylediniz? Durun bakın, size her şeyi anlatayım, beni serbest bırakırsınız o zaman. Bu başkan canavarı, bu ihtiyar azgın, işte bütün felaketimin sebebi odur. Düşünün bakın Bay Javert, beni işten kovdu. Atelyede dedikodu yapan bir sürü soysuz yüzünden. İğrenç bir şey değil de nedir bu? Edebiyle işini yapan bir kızı kovmak. Ondan sonra yeteri kadar para kazanamadım. Bütün felaket oradan çıktı. Önce polis beylerin yerine getirmesi gereken bir ıslahat var. O da hapishane müteahhitlerinin zavallı kimseleri ezmesi. Bakın size bunu anlatayım. Gömlek dikişinden 12 metrelik kazanıyorsunuz. Bu 9'a düşüyor. Artık yaşamak imkanı kalmıyor. Herkes başının çaresine bakıyor. Benim kozetçim var başımda. Kötü kadın olmak zorunda kaldım. Şimdi anladınız ya, bütün kötülüğü şu aşağılık başkan yaptı. Ondan sonra subaylar kahvesinin önünde o beyin şapkasını çiğnedim. Ama o karla bütün elbisemi berbat etmişti. Bakın Bay Javert, ben hiçbir zaman bilerek kötülük yapmadım. Her yanda benden çok daha kötü kadınların benden çok daha mutlu olduklarını görüyorum. Ah Bay Javert, beni bırakmalarını siz söylediniz değil mi? Soruşturma yapın, ev sahibimle konuşun. Şimdi kiramı aksatmadan ödüyorum, dürüst olduğumu size söylerler. Eyvah, özür dilerim, dikkat etmeden sobanın mandalına dokunmuşum, tütüyor. Bay Madeleine onu büyük bir dikkatle dinliyordu. O konuşurken yeleğinin cebini karıştırmış, kesesini çıkarmış, içine bakmıştı. Kese boştu. Yeniden cebine koydu. Fantine, borcunuz ne kadardı diye sordu. Fantine yalnız Javert'e bakıyordu, ona doğru döndü. Ben seninle mi konuşuyorum? Sonra askerlere hitap ederek siz söyleyin dedi. Siz nasıl şunun yüzüne tükürdüğümü gördünüz mü? Seni kocamı Sayın Başkan. Buraya gelip beni korkutmak istiyorsun ama benim senden korkum yok. Bay Javert'den korkarım ben. Benim iyi yürekli Bay Javert'imden. Bunu söylerken komisere döndü. Bakın komiser bey, ne de olsa adil olmak gerek. Sizin adil olduğunuzu anlıyorum komiser bey. Aslına bakarsanız bu basit bir olay. Bir adam bir kadının içine kar atarak eğleniyor, subaylar da buna gülüyorlar. Bir şeylerle oyalanmak gerek. Biz de herkes hoş vakit geçirsin diye bu işteyiz zaten, değil mi ya? Sonra siz geliyorsunuz, ortalığa düzen vermek zorundasınız. Kadını haksız yere götürüyorsunuz. Ama biraz düşününce iyi bir insan olduğunuzdan beni serbest bırakmalarını söylüyorsunuz. Benim küçük için böylesi gerek. Çünkü 6 ay hapis yatarsam çocuğumu besleyemem. Yalnız sakın bir daha gelmeye mi yaramaz? Yo, bir daha gelmem Bay Javer. Bundan sonra bana ne yaparlarsa yapsınlar kımıldamam bile. Yalnız bakın, bugün bağırdım çünkü canım acıdı. Bu kar şakasını hiç beklemiyordum o beyden. Sonra da size söylediğim gibi saatim pek yerinde değil. Öksürüyorum. Şurada midemde alev alev yanan bir gülle var. Doktor bana tedavi olun, kendinize iyi bakın dedi. Bakın dokunun, elinizi verin, korkmayın, işte burası. Artık ağlamıyordu, sesi okşayıcıydı. Javert'in iri sert elini beyaz nazik göğsüne bastırıyor, gülümseyerek ona bakıyordu. Birdenbire elbisesinin kırışıklarını düzeltti, yerlerde sürünürken dizlerine kadar kıvrılan eteğinin pillilerini düzene koydu, alçak sesle, dostça bir baş işaretiyle askerlere, ''Çocuklar, komiser bey serbest bırakılmamı söyledi, gidiyorum ben.'' diyerek kapıya doğru yürüdü. Elini kapı tokmağına götürdü. Bir adım daha atınca sokakta olacaktı. Javert o ana kadar ayakta, kımıldamadan, gözleri yerde, bu sahnenin ortasında yerinden oynatılan, yeniden yerine yerleştirilmesini bekleyen bir heykel gibi durmuştu. Kapı tokmağının tıkırtısı onu uyandırdı. Mutlak bir otorite ifadesiyle, daima kudret ne kadar düşük olursa, o kadar korkunç olan ifadeyle başını kaldırdı. Vahşi hayvanda yırtıcı, değersiz adamda merhametsiz, dehşet verici bir ifadedir bu. Çavuş diye bağırdı. Görmüyor musun, bu utanmaz kadın gidiyor. Onu salıvermenizi kim söyledi size? Ben dedim adlen. Fantin Javert'in sesini duyunca titremiş, hırsızın çaldığı eşyayı bırakıvermesi gibi kapının tokmağını bırakıvermişti. Madeleine'in sesini duyunca döndü. O andan sonra bir kelime söylemeden, soluk bile almaya korkarak konuşan o ya da öbürü olduğuna göre bakışları sırasıyla Madeleine'den Javert'e, Javert'den Madeleine'e gitti geldi. Belediye başkanının Fantin'i serbest bırakmalarını söylemesinden sonra Javert'in çavuşa o biçim seslenmeye kendinde yetki bulması için gerçekten de tam dedikleri gibi çığırından çıkmış olması gerekti. Sayın Başkan'ın oradaki varlığını unutacak dereceye mi gelmişti? Böyle bir emrin herhangi bir otorite tarafından verilmesinin imkansız olduğuna, muhakkak ki Sayın Başkan'ın farkında olmadan başka bir şey söylemek isterken böyle konuştuğuna kendi kendini mi inandırmıştı? Ya da iki saatten beri gördüğü bu densizlikler karşısında kesin karar almanın, küçükken büyük olmanın, hafiyeyken yargıçlığa yerleşmenin, polise mensupken adalet adamı olmanın gerektiğini, bu olağanüstü sonuçta düzen, kanun, ahlak, hükümet, bütün toplum kendisinde canlandığını mı düşünüyordu?